Ayrım 3.
Sayfa 23. Bu sonuncusu ise sadece bir umuttur. Modern düşünceyi oluşturan süreç, rasyonelite idealini erkek paradigmalarına dayanarak formüle etmiştir. Bugün sahip olduğumuz toplumsal cinsiyet anlayışı, yani erkeklik ve kadınlık idealleri ve kavramları, egemenlik ve iktidara dayanan, üstünlük, aşağılık, norm, farklılık, olumlu, olumsuz, öz olan, tamamlayıcı olan yapılar içerisinde oluşturulmuştur. Bu anlayışta, rasyonelite sadece kadınlığın aşılması olarak kavranılmamış, aynı zamanda kadınlığın kendisi de kısmen bu yapı içerisinde ortaya çıkıp şekillenmiştir. Şimdi felsefi geleneğin bu kavramsallaştırılmasına karşı çıkar, her iki cinsiyetin de eşit ölçüde akıl sahibi olduğunu söyleyebilir, kadınların artık akılın kültürel tezahürlerine tam olarak katılmalarını isteyebiliriz. Hiç kuşku yok ki, kadınların rasyonel özelliklerinin erkeklerle aynı olduğunu, bu nedenle onların da kamusal alanlara girmeleri gerektiğini onaylamak siyasi açıdan önemlidir. Ama kadınlar erkek akılın kadınsı olanı dışlayarak ve aşağılayarak tanımladığı kültürel ideale katılmazlar, katılamıyorlar da. Bütün insani üstünlük ve erdemlerin sadece erkeklikle eşleştirilmiş olan ilgi ve etkinlik alanlarına özgü kılınmasına hemen karşı çıkar ve kadına özgü kişisel özellikleri yüceltebiliriz. Fakat bu bizi toplumsal cinsiyet anlayışımızın gelişmiş olduğu entelektüel yapıdan kurtarmaz. Kadınsı olmanın öneminin onaylanması tek başına temeldeki normatif yapıları sarsamaz. Zaten bu olay eleştirdiğimiz entelektüel gelenekte ironik de olsa var. Söz konusu olan sadece kadınların dışlanması değil, toplumsal cinsiyet olarak kadınlığın bu dışlanma yolu ile inşa edilmesidir. Yoksa kadınsı olanın kendine özgü güç ve erdemlere sahip olduğunu kimse reddetmiyor, Hegel bile. Akılın eril olarak kurulduğu ve bu eril akılın ürünü olan bu eril akılın düzenlediği bu toplumsal yapıda akıl cinsiyet tanımaz şeklindeki bir eşitlik ideali sadece erkek fikirlerinin egemenliğine katkıda bulunur. Nitekim öyle de olmuş. Aydınlanmanın, akılın kurduğu modern uygarlık sadece kadını değil, hastayı, sakatı, çocuğu ve yaşlıyı da dışlar. Sadece bunları değil, tüm farklı olanları da dışlar. Onları ya normalleştirmeye çalışır ya da kapatır. Dolayısıyla modern akılı ve rasyonelite idealini tartışmadan bu konuda yapılacak her girişim atıl kalır. Nitekim öyle de oluyor. Geliod'un yaptığı ve bizim buraya taşıdığımız düşünce tarihinin bir şekilde okunmasıdır. Hiç kuşku yok ki düşünce tarihi başka şekilde de okunabilir. Ayrıca Rawls'tan Nietzsche'ye, Foucault'tan Feyerabend'a kadar rasyonelite ideallerine ve erkek akıla yöneltilen eleştiriler buraya getirilebilir. Ancak erkek akılın kurmuş olduğu modern dünyada bunlar şimdilik birer çığlık olmaktan öte geçemiyorlar. Geçemiyorlar ama bu çığlıklardan başka da tutamak gözükmüyor. Şiir ve cinsiyet, Burhanettin Kaya. Bu konuyu seçerken aklıma takılan bazı sorulara yanıt aramaya karar verirken bu denli zor ve karmaşık bir konunun içine girdiğimin farkında değildim. Bu denli çok şiir yazılan bir dünyada ve ülkede üzerine çok yazıldığı ve henüz kuramının olmadığı bir tarihsel evrede şiirle ilgili, hele cinsiyeti ile ilgili yorum yapmak oldukça güç ve sanırım cesaret isteyen bir iş olmalı. Türkiye'nin önemli bir şiir geleneği var. Tüm sorunları ve belirsizliklerine rağmen bunu söylemek mümkün. Bir takım şiir akımlarından, hatta bildirisi olan akımlardan söz edebiliriz. Toplumcu gerçekçi şiir akımı, garip şiiri, ikinci yeni, yeni bütüncü şiir akımı vesaire. Her biri ülkedeki siyasal, toplumsal gelişmelerin sanata ve edebiyata yansımasının şiirdeki temsilcileri olarak kabul edilebilir. Bir yandan da şiirin kuramını oluşturmaya çalışan, tarihsel süreç içinde şiirin gösterdiği gelişmeleri diyalektik bir kuramsal bütünlüğe eriştirmeye çabalayan edebiyat tarihçilerini de anmamız gerekiyor. Şiire cinsiyet çerçevesinden baktığımda şunu gördüm. Şiirlerin büyük çoğunluğunda aşk, cinsellik ve bu iki kavramı içeriğinde bulunduran ögeler sıklıkla yer alıyor. Kadın ve erkek kendilerini tanımlayan cinsel, ruhsal ve toplumsal özelliklerle yer alıyorlar şiirde. Fakat şiir üzerine yazılanlara bakıldığında en az değinilmiş, hatta hiç değinilmemiş bir konu cinsiyet olgusu. Aşk hemen her zaman yüceltilmiş, dokusunu belirleyen diğer örgülerinden sıyrılı bir biçimde var. Bu noktada soruların yanıtını aramak için şiire, şiirin dar sokaklarına dalmaktan ve kaybolmaktan başka bir seçenek görünmüyor. Bundan önce cinsiyet olgusunun toplumsal gelişme ile ilişkisi ve sanat edebiyata yansımasından söz etmek istiyorum. Aile tipi kadın ve erkek arasındaki cinsel temelli ilişkinin ürettiği ve tanımladığı bir kavram. İnsanoğlunun geçirdiği tüm toplumsal gelişme aşamalarında hem bir sonuç hem de bu gelişmenin bir devindiricisi olarak var. Özgür cinsel ilişkiler döneminden tabuların ve yasakların egemen olduğu dönemlere dek gelen bir süreçtir bu. Bir anlamda anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçişin tarihidir. Bir cinsin öbürü tarafından uyruk altına alınması, bu biçimde cinsel arası çatışmanın ortaya çıkması sürecidir. Bu çatışma ve cinsiyetler arası egemenlik ilişkisi sanata ve edebiyata değişik nitelik ve biçimlerde yansımaktadır. Sanatsal yaratım sürecinde ve bunu tanımlayan temsil eden ürünlerde sanat ya da edebiyat türünün doğasına uygun olarak görünüm kazanır. Bu görünüm toplumsal değişmeyle birlikte değişir. Sanatsal üretimde içerik ve biçim değişikliklerini koşullar. Erik Hobsbawm, sosyalist ikonografi görsel sanatlarda kullanılan simgeleri, temaları ve konuları belirleyen, tanımlayan, sınıflayan ve yorumlayan disiplin olarak tanımlanıyor. Sanatçıların bu ögeleri belli bir yapıtta kullanma biçimi de ikonografi olarak adlandırılıyor. Erkek ve kadın imgelerinin işlevini incelediği bir yazısında erkek tarihçilerin insan soyunun kadın yarısını ihmal ettiklerini, kadınların sık sık dile getirdiğini aktarmaktadır. İncelenmesi gereken, diyor Hobsbawm, cinsiyetlerin birbiriyle ilişkilerinin hem toplumsal gerçekte hem de her iki cinsin birbirleri hakkındaki imgelerinde nasıl biçim değiştirdiğidir. 19. yüzyıl toplumcu hareketlerinde kadın bir özgürlük simgesi olarak yer almaktadır. Özgürlük Barikatlarında adlı tabloda elinde bayrak, ön saflarda koşan ve erkekleri arkasından sürükleyen çıplak, memeli bir kızdır özgürlük. Gerçek bir kadın olarak tanımlanmıştır. Bir halk kadını, halkın arasında rahat olan bir kadın. Delacroix'in Özgürlük adlı tablosunda da çizilen çıplak kadın figürü de öncü ve etkin bir halk kadınını imgelemektedir. Bu dönemin tüm ikonografik örneklerinde bu eğilimi görmek mümkündür, diyor Hobsbawm. Özgürlüğün devrimci kavranışı çıplak, olasılıkla çıplak memeli bir kadındır. Umudu, inancı, ütopyayı, ilhamı, soyut idealleri ve evrensel değerleri temsil etmektedir. Özgürlük tanrıçası, zafer simgesi, geleceğin mükemmel toplumunu gösteren bir figür. 20. yüzyıla gelince bu imgelerde kadın ve erkeğin yeri değişmeye başlar. Sosyalist hareketler kurumsallaştıkça kadın giyinmeye, zarif ve kırılgan özellikler kazanmaya, ütopyayı temsil etmekteki öncülüğünü yitirmeye başlar. Erkek imgesi belirleyici nitelik kazanmaktadır giderek. Çıplak kadının yerini güçlü, yumruklarını sıkmış, devrimi ve direnişi temsil eden, belden yukarısı çıplak erkek imgesi almaya başlar. Sosyalist hareket dışında birçok siyasal toplumsal hareketinde benzeri imgeleri kullanabildiğini söyleyebiliriz. Kadına yönelik bu imgeler, doğa, verimlilik, çiçek açma, doğurganlık ile ilgili temaları içeren, cinsel betimlerle de bezenmiş figürleri içermektedir çoğunlukla. Günümüzde sanatın cinsiyetini belirleyen kadın imgesi, 19. yüzyıl sanat ürünlerindeki gibi ütopyayı temsil eden bir çıplaklık değil, haz uyandırıcı, baştan çıkarıcı ve erkeğin cinsel istek ve zevklerine yönelik bir anlatımı içeren çıplaklıktır. Acaba bu süreç şiire nasıl yansımıştır? Nasıl yer almıştır şiirde? Toplumun ve şiirin gelişimi ile bu imgeler değişmiş midir? Nasıl değişmiştir? Şiir insanın doğa ile savaşımının bir ürünü olduğu için tarihsel gelişimin her aşamasında insanın çevresiyle olan etkin ilişkisini kendi alanı içinde yansıtır. Şiirde dil basit bir iletişim aracı değildir. Yalnızca düşünceleri, duyguları iletmekle kalmaz, onları kullanıldığı ülkenin tarihsel, toplumsal, duygu, davranış ve düşünüş özelliklerine özgü bir biçimde iletir. Bize o koşullarda biçimlenmiş insanı da verir. Şiir, süreyen bir kişiliğin oluşmasıdır. Tek tek şiirler şairin portresini çizer bize. Her şiir yeni bir çizgi atar portreye. Her renk yeni bir boyut getirir. Şiir, evrensel başkaldırının temsilcisi olarak da görülür. Şiir ve aşk başkaldırının iki dili olarak iç içe geçmiştir. Şiirde cinsiyet olgusunun işlevi şaire ve şiir anlayışına göre farklılıklar göstermektedir. Bazı şairlerde cinsel söyleme pek rastlanmazken, kimilerinde hemen hemen şiir tarzlarının temeline cinsel bir söylem yerleşmiştir. Cinsel anlatımların olmadığı şiirlerde kadın ya da doğal örgütleriyle ya da idealize edilmiş imgelerle içerilmiştir. Tüm şiirlerde erkeksi bir söylemin ağır bastığını, bazı şairlerde cinsler arasında geçişlerin olduğunu söyleyebilirim. Nazım Hikmet şiirlerinde çok değişik kesimlerin kadınlarını anlatmıştır. Çizdiği portrelerde kadına yüklediği işlev ne olursa olsun zaman zaman onları cinsel ögelerle betimlediği dikkat çekmektedir. Kadının çıplak omuzları, sıcak eti, terlemiş memeleri, nar çiçeği dudakları ve edepsiz gözleri vardır. Dizelerin arasından sıyrılır bu betimler. Nadiren bir erkeğin aynı biçimde tarif edildiğine rastlanır. Bir biçimde bir şiiri bir işçiyi anlatır. Belinin üstü çıplak, omuzladığı her yükü kuş gibi uçuran ve kadınların hoşlandığı. Tam saatin altında bir kadın var. Ne güzel ne çirkin, güzelleşiyor. Ne genç ne ihtiyar, gençleşiyor. Gözleri dalgın, gözleri dalgın. Fakat bu dalgınlıkta etin bu mukaddes isteği, dudakları kısılmış, aralandı dudakları, müthiş bir şeye karar vermişe benziyor. Deminden beri bir furgona eşya yükleyip şimdi yerini silen genç hamala bakmaktadır. Delikanlının belden yukarısı çıplak, demin sıyırıp attığı gömleğini, kolları esmer, adaleli kadın, geniş göğsü kıl içinde, dudakları etli, burnu şahane. Ağır denkleri kucaklarken, ağır denkleri kucaklayıp kaldırırken havaya, kaldırırken havaya, dar kalçalarıyla sinirli uzun bacakları nasıl da yaylanıp geriliyordu. Bu hamalla bir kere yatmak ve bağıra bağıra, bir, on, yüz, bin çocuk doğurmak ondan, esmer, kumral, kızıl, sarı. Nazım'da çizilen kadın en sonunda hep ak, uzun, yuvarlak boyunlu, karınca belli, zayıflığını sevdiği, sevdalandığı, uğruna ölümlere gittiği, etiyle kemiğiyle var olan, özlediği, özgürlük adına girişmiş olduğu, her eylemi aynı zamanda onun içinde yapmış olduğu kurtarılması gereken biri olarak yer alır. Birçok toplumcu şairde benzeri eğilimleri görmek mümkündür. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle, anamız, avradımız, yârimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğruna hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve karabasana koşulan ve ağıllarda, ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Yannis Ritsos'un şiirinde dünyanın kavranılmasının olanaklarından biri olarak yer alan kadının çok önemli ve belirleyici olduğu söylenir. Kadınlar öncelikle analık ve yaratış simgelerini taşırlar. Birçok değeri temsil ederler. Hem süt hem cinsellik kokarlar. Hepsinin el değmemiş bir yanı vardır. Hem saygıdeğer hem kurbandırlar. Görkem, gurur, iktidar ve tutku kadar yalnızlık, yoksunluk ve ebedi bekaretten oluşmuşlardır. Birçok şiirinde bu temalar yer alır. Cinsel, erkeksi söylemin en sık izlendiği akımlardan biri garip şiiridir. Özellikle Orhan Veli'de bu söylem belirgindir. Toplumcu şiire ve imgeye tepki olarak ortaya çıkmış olduğu öne sürülen şiirinde bireyin sınırlarında dolaştığını, yalnızca gözlediğini ve görmek istediğini gördüğünü, bu izlenimlerini de yalın ve ironik bir biçimde şiire akıttığını, bunu yaparken de kendisiyle alay etmekten çekinmediğini söyleyebiliriz Orhan Veli'nin. Şoförün karısı, dedikodu, eski karım, söz, altın dişlim, sere serpe, Ayrılış ve Aşkın Resmi Geçiti adlı şiirlerinde erkeksi temalar baskındır. Uzanıp yatıvermiş sere serpe, entarisi sıyrılmış hafiften, kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor, bir eliyle de göğsünü tutmuş. İçinde kötülüğü yok, biliyorum. Yok, benim de yok ama olmaz ki, böyle de yatılmaz ki. Garip şiirinin diğer savunucularında bu derece görünmez bu eğilim. Oktay Rıfat daha pastoral ve doğalcı bir söylem kullanır. Melih Cevdet de ise yetkin ve evrensel bir dil egemendir. Cinsel erkeksi söylemin kendini en çok hissettirdiği şiir, ikinci yeni şiir akımının olduğunu söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında insani değerlerde yaşanan alt-üst oluş, topluma duyulan güvensizlik ve hayal kırıklığı, yaşanan yıkımların yarattığı duygusal travmalar bir anlamda bu şiirin kaynağıdır. Varoluşçuluğun izleri vardır üzerinde, kentli aydının yoğun bunalımı vardır, kapalı bir şiirdir. Her yandan kuşatılmış bir çatışma alanında kendini gerçekleştirmektedir birey. Özellikle kültürel değişim ve farklılaşmaların şaşkına çevirdiği ikinci yeninin geleceğe dönük somut bir öngörüsü yoktur. Geçmişten geleceğe uzanan kültürel değişim ile de ilgilenmez. Önemli temsilcileri Edip Cansever, Cemal Süreyya ve İlhan Berk'te cinsel söylem belirgindir. Cansever gibi kimi zaman erkeksi bir söylemle konuşur şiirde, kimi zaman eşcinselliği anımsatan dizeler sıkışır aralara. Cansever'in bireyleri cinsel olarak şaşkındırlar. Çıkalım dedim yanındaki kız gibi herife. Ayıp yerlerini tıraş ediyordu biri. Alıştım, gitti. Sonra yıkandım, tıraş oldum. Ben de görmeliydiniz. Siz yok mu? Sizin her yeriniz şaşırıp kalmaya istekli. Bir bakın, uyanıp kalkınca çocuk olmalarım var benim. Şu da var, bir sokak en açılmış pencerelere dalıyor, dalıyor da söz mü, yatağa uzatıyor otomobillerini, aşk duyan bir kadını, onun kişiliği olan memelerini. Cemal Süreyya, erkeksi söylem, hemen hemen her şiirinde egemendir. Biber ki yasa dışı önderidir sebzelerin, dizesi şiirindeki söylemin bir özetidir. Biber ki yasa dışı önderidir sebzelerin, şu sofrada ikimiz içinde vur emri, sözcükler alevler içinde nasılsa serin, orta yerde durmuyor bir türlü yumru. İlhan Berk'in cinselliği ile öne çıkardığı kadına hep öyle kalmasını salık vermektedir. Çok uzun bir günde aşka dönüyordum, çok uzun yavrum, çok uzun seni sevmekten. İşte diyordum ilk öpüş, işte masmavi yarığın, işte yedisi sabahın ve ıslak ağzının, işte eski bir otu kasıklarının ve karnının. İşte dilinin getirdikleri, işte ormanlarım, işte döşekte çırılçıplak upuzun uyanışın, işte kayaya vuran eski gölgen, eski sesin, işte o ağzındaki esmer kuş, o yaban ırmak. Kal öyle diyordum, böyle anadan doğuma iç içe, kal öyle ilkin, orandan öpeceğim diyordum. Turgut Uyar hemen tüm şiirlerinde bireyin içindeki varoluş tartışmasında yaşamı, algılayışını, bunaltılarını, ölümü, cinselliği, umudu ve mutsuzluğu yazar. Cinsellik dizelere gömülmüş gibi gizlidir. Bazen ortaya çıkar, çok durmaz ve yine gizlenir. Şiirin örgüsü içinde bir yerlerdedir. Genel olarak Uyar'ın şiirinde erkeksi bir söylem ağırlık kazanmaz. Yeni, bütüncü şiirde birey kendi trajedisini tanımayı ve değiştirmeyi ister. Yenilikte gelenek, sırtlayan süreklilikte kendine biriktirmeyi, diye tanımlar şiirini, yerel ve evrensel olanı birleştirmeye çabalar. Politikleşen bir yaklaşımı vardır ve dilin tüm olanaklarını kullanmayı, nesnesi olan imgeler yaratmayı hedefler. Cinsellik, yazının başında söz edilen kadının umudu, inancı, ilhamı, evrensel değerleri ve ütopyayı temsil ettiği biçimiyle vardır. Cinsel ögeler anlatımda pek yer almaz. Aşk yalnızca cinsel anlamıyla değil, özgürlük, kurtuluş, güzel günlere umut ve eylemiyle örtüşür. Aşk yaşamın içinde bir başkaldırıya dönüşür. Can Yücel, sözcüklerin kendi üretkenliğinde mizahi anlatımların ve ironinin egemen olduğu cinsel söylemi sık kullanır. Erkeksi söylemin en baskın olduğu şair olduğunu düşünüyorum. Sözcükleri doğal, sansürsüz ve bazen hoyrat kullanır şiirde. Kulağımın tozunda bir Ağustos böceği, aşk. Erkekler giyinmek için giyinir, kadınlar da soyunmak için. Öyleyse kadınların arzuları üzere ben bütün kadınları anadan doğma görüyorum. Apışaramda yeni doğmuş bir kedi hiç durma yalıyor erkekliğimi. Nabzım şakaklarımda atıyor, bir yaz yağmuru başlıyor.''